Ayrım 46.
1863 yılında artık çok yaşlanan Henriette Marx öldü ve Karl annesinin cenazesini kaldırmak için Trier'e gitti. Soğuk Aralık günleriydi, şehir kar altındaydı. Marx'ın şirpençe hastalığı devam ediyordu ve henüz iyileşmemiş yaraları yüzünden yürümekte güçlük çekiyordu. Akrabalarının öğütlerine karşın her gün evden çıkıyordu ve bunu Jenny'ye mektuplarında yazıyordu. Hemen her gün Westphalenlerin Roma sokağındaki eski evine, o kutsal yere tapınmak için gidiyorum. Bu ev beni tüm eski Roma'dan daha çok çekiyor. Çünkü bana gençliğimin mutlu günlerini ve bir zamanlar barındırdığı en değerli hazinemi anımsatıyor. Bunun yanı sıra karşılaştığım herkes her gün bana Trier'in en güzel kızını, o balolar kraliçesini soruyor. Bir erkek için karısının bütün bir şehrin belleğinde büyüleyici bir prenses olarak kalmaya devam ettiğini görmek son derece hoş. Karl Trier dönüşü Saltbommel'deki dayısına gitti ve hastalığının aşırı ilerlemesinden dolayı 2 ay orada kaldı. Ancak Şubat sonunda yeniden evine gelebildi. Kendisine kalan küçük mirasın yardımıyla birçok kez borçlarından dolayı hapse girme tehlikesi yaşadığı ve acı anılarla dolu evden ayrılmaya karar verdi. Haverstock Hill, Maitland Park, Modena Villas, No. 1'deki ev büyük, geniş ve rahattı. Gölgeli bir parka bakıyordu, Karl'ın çalışma odası 2. kattaydı. Büyük pencereden ağaç ve ot kokusu yüklü temiz hava geliyordu. Duvarlarda kitaplarla dolu raflar duruyordu. Rafların üzerinde neredeyse tavana kadar gazete yığınları, el yazması desteleri ve siyah muşambayla kaplı bir yığın defter vardı. Karl şöminenin üzerine çerçeve içerisinde sevdiklerinin fotoğraflarını koymuştu. Karısı, kızları, Engels ve Wolf. Odanın ortasında sade, fazla büyük olmayan bir masa ve ahşap bir koltuk duruyordu. Pencerenin tam karşısında deri bir divan vardı. Bir yılı aşkındır ona musallat olan hastalık sürdüğünden zaman zaman yorgun bedenini ve gözlerini dinlendirmek için divana yatıyordu. Odanın her yanına tütün, pipo, sigara ve onlarca kibrit kutusu dağılmıştı. Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün parasını bile bana geri veremedi diye gülüyordu Marx. Odasında hiçbir eşya belirlenen amacın dışında kalan bir yerde durmuyordu. Raflardaki kitapların dizilişi, biçim ve boyutlarından bağımsızdı. Eğer içerik bunu gerektiriyorsa, broşür ile dev bir kitap yan yana durabiliyor, küçük, ince bir kitap, kocaman kalın bir kitaba yaslanabiliyordu. Onlar benim kölelerim ve bana istediğim gibi hizmet ediyorlar. Defterlerinde şu ya da bu notu ararken, kitaplarda bir sayfayı ararken belleği yardımına koşabiliyordu. Gençlik yıllarından bu yana belleğini güçlendiriyordu ve Hegel'in bilmediği bir dilde şiir ezberlemenin yollarını öğrenmişti. Karl kitabı okurken yeniden dönmek isteyeceği sayfaların ucunu kıvırıyor, yandaki boşlukları kurşun kalemle yazdığı notlarla dolduruyor, paragrafların altlarını çiziyordu. Soru ve ünlem işaretlerini okuduğu kitap içerisinde öyle yerli yerine yerleştiriyordu ki başka bir şeye gerek kalmıyordu. Jenny kocasının kocaman çalışma odasının zeminine ucuz yeşil bir halı sermişti ve çok geçmeden onun üzerinde orman patikası gibi dar, kapıdan pencereye dek uzanan bir yol belirdi. Karl, Aristoteles gibi sıklıkla çalışma masasına oturmadan önce aradığı fikri yürüyerek bulduğundan pencere ile kapı arasında halının üzerinde yol yapmıştı. Ve Grafton terasta olduğu gibi yan taraftaki misafir odasından şimdi güzel bir piyanonun müziği ve Laura'nın narin sesi babasının çalışma odasına geliyordu. Baba kapıyı ardına kadar açıyordu ve dinliyordu. Çok sevdiği şair Burns'un sözlerine yapılmış besteleri dinlemekten çok zevk alıyordu. Değirmenci, tozlu değirmenci, bizim çavdarımızı öğütüyor. Şilin harcadı, kuruş kazanıyor. Tozlu o, tozlu baştan aşağı. Beyaz ve tozlu, bir öpüştüm onunla, tüm saçlarım ağırdı. Değirmenci, tozlu değirmenci, tasadan ağırdı, taşıyor beyaz değirmene tozlu çuvalları. Çıkıyor sepetten, ak paralar değirmenci, sevgilisiyim değirmencinin ben, yaparım her istediğini. Genç Jenny 20 yaşını bitirdi. Laura'dan daha narindi ve çok güzeldi. Marx'ın 2 büyük kızı toplumsal yaşama katılmaya hazır olduklarında çok yönlü bir mizaca sahip, eğitimli, özverili bireylerdi. Anneleri ve babaları gibi onlar da bencillikten, yapmacıklığın her biçiminden nefret ediyorlardı. İki genç kız yaşamın anlamını manevi kusursuzlukta ve en çok sayıda insanı mutlu etme mücadelesinde görüyorlardı. Doğdukları günden bu yana anne ve babalarının birbirlerine duydukları aşkın tanıkları olduklarından daha çocukluk dönemlerinde Shakespeare, Dante, Shelley ve Heine'nin sözlerini, düşüncelerini tanıyıp paylaştıklarından, Balzac'ı, Dickens'ı okuyarak büyüdüklerinden, kendi gözleriyle gördükleri o gizemli ve ebedi duygunun yaşamlarına gireceği zamanı düşünüyorlardı. Laura ve Jenny, tüm temiz ruhlu, yaşama sevinci dolu insanlar gibi, aşkın, kum taneciklerini saydam bir cama dönüştüren yıldırım kadar sarsıcı olduğunu düşünüyorlardı. Carl ve Jenny yetişkin güzel kızlarını dikkatle izliyorlardı. Tanıdıklarını sivri dilli ve açık sözlülüğüyle sık sık hayrete düşüren Lenchen de bir gün şöyle dedi. Söylendiğine göre çocuklarla birlikte sorunları da büyürmüş. Oysa bizim kızlarımız büyüdükçe bize verdikleri sevincin de büyüdüğünü kesinlikle söyleyebilirim. Jenny Chen evin bitişiğine muhteşem bir sera yaptı. Friedrich Engels de onun gibi çiçek tutkunuydu. Jenny Chen sık sık ona tohum gönderiyordu ve bunların nasıl yetiştirileceğine dair öğütler veriyordu. Her sabah camlı bahçesine gitmek için acele ediyordu ve seraya her girişinde aynı heyecanı ve sevinci duyuyordu. Ve her defasında orada yeni bir şeylerle karşılaşıyordu. Uzun bekleyişler sonunda kah pembe açelyalar, kah sarı sarmaşık güller, kah mor gün çiçekleri açıyordu. Jenny Chen çiçeklerin başlarına doğru eğiliyordu ve adeta onların soluk alışlarını duyuyordu. Hep hayalci bir yanı olmuştu ve çiçeklerden esinlenerek öyküler yaratıyordu. Bir gün anne Jenny seraya gitti ve oradan döndüğünde saklayamadığı hayranlığının etkisi altında kocasına anlattı. Jenny Chen, Semiramis'in asma bahçelerini kıskandıracak kadar güzel bir şey yaratmış. Bu inanılmaz bir şey Chelley. Sis ve nem Jenny Chen'in yaratıcılığı karşısında güçsüz. Jenny Chen sanatsal duyarlılığı sayesinde tarhlara öyle bir düzen vermişti ki açık sarıdan al renge doğru bir renk ahenge oluşmuştu. Evet, bundan böyle evimizde artık iki flora. Flora eski İtalya'da ilkbahar tanrıçası, çevirenin notu, var. Karşına güçlü, ciddi bir rakip çıktı. Bugüne dek çiçekçiliğin kraliçesi sendin diye espri yaptı Karl. 1864 yılı Marx ve Engels'i en sevdikleri dostları Wilhelm Wolff'ten ayırdı. Ölümüyle iki dostunu üzüntüye boğan lupus daha 55'ine gelmeden beyin kanamasından ölmüştü. Yaklaşık 1,5 ay önce uykusuzluk ve şiddetli baş ağrıları başlamıştı. Doktorlar bir teşhis koyamıyor, ona yardım edemiyorlardı. Wolff'ta karaciğer sorunu olduğuna karar verdiklerinde o bilincini yitirmişti. Bu da böylece yanıldıklarını gösteriyordu. Engels bir an için bile hastanın yanından ayrılmıyordu ve durumun tehlike arz ettiğini Karl'a bildirdi. Karl hemen Manchester'a gitti. Lupus'un ölümü her iki dostu da derinden sarstı. Karl, Wolff'un mezarı başında sevgi dolu yüreğiyle bir konuşma yaptı. Friedrich ile birlikte onun yaşam öyküsünü kaleme alma düşüncesine vardılar ve Karl en önemli eserini kaybettiği dostuna adamaya karar verdi. Karl son derece üzgün bir halde Londra'ya döndüğünde Wolff'un büyük emekler sonucu elde ettiği az miktardaki parasını miras olarak kendisine bıraktığını öğrendi. Marx hiçbir engelle karşılaşmadan kendini çalışmasına verebildi. 20 yıldır üzerinde çalıştığı kapital bütün zamanını ve enerjisini alıyordu. Ona göre yaşamının bu temel çalışması işçiler için şimdiye dek yazdıklarının en önemlisiydi. Daha önce yazdıklarını şimdi sadece bir ayrıntı olarak görüyordu. Ancak şu anda yazdığı eserin bitmesine de daha çok vardı. Kendine karşı gösterdiği acımasız titizlik ve kendi kendine yüklediği insanüstü sorumluluktan dolayı durmadan yeni araştırmalara giriyor, düşüncelerini çözümsel sınamalardan geçiriyordu. Yoluna bu denli çok pürüz ve engel koymaması için onu ikna etmeye çalışıyordu Engels. Ama boşuna. Marx kendine sadıktı ve bildiğini okuyordu. El yazması hızla kabarıyordu ve belirlediği hedef çok uzaktaydı. Bölümlerin kah biri, kah diğeri kesin çizgilerle ayrılıp gidiyordu. Karl'ın çalışma yeteneği inanılması güç boyutlara ulaştı. Herhangi bir durumun teorik saptamasını yazabilmek için onlarca, bazen yüzlerce kitabı yeniden okuyor, hesapları yeniden gözden geçiriyor ve uzun istatistik kataloglarına ve tablolarına dalıp gidiyordu. Karn için rakamlar genellikle kendine özgü, sihirli anlamlarla doluydu ve onların ardında tüm bu çağın manzarasını, insanların yaşantısında ya da halkın yaşamında bütün gizlenmişliğiyle, büyüklüğü ile görebiliyordu. Marx yaratıyordu. Bu dönemler onun ruhu için çöldeki seraplar gibiydi. Yoksulluğa karşı yıllardır her gün verdiği ölümcül savaş geçici olarak sona ermişti. Ancak bir zamanlar güçlü olan bünyesini, kaybettiği sağlığını artık hiçbir şey geri getiremezdi. Bünyenin direnci azalmıştı. Kronik karaciğer hastalığının yanı sıra sık sık üşütüyordu ve yatmak zorunda kalıyordu. 1864 yılının sıcak yaz günlerinde bile grip oldu. Hastalığı esnasında dahi doktorun kesin talimatlarına ve sevdiklerinin yakarmalarına karşın okumaktan vazgeçmedi. Meraklı beyni neyi merak etmiyordu ki? Şiddetli baş ağrısı nedeniyle koku ve tat duygusundan yoksun kaldığını öğrenince fizyoloji kitaplarını karıştırmaya, doku ve hücreler hakkında bilgi edinmeye, beyin ve sinir sistemini tanımaya koyuldu. Bu konularda Engels ondan daha hızlı davranıp bu süre içerisinde doğa bilimini derinlemesine ve çok yönlü inceliyordu. Karl iyileştiğinde çalışma aralarında tek başına dolaşmaya çıkıyordu. Evinin az ilerisinde ovalar başlıyordu. Erken gelen sonbahar sessiz, ılık alacakaranlıklara bürünmüştü. Karl ailece çok sevdikleri Hampstead Heath yönüne doğru yürüdü. Karşısına tek ayağı üzerine zıplayıp şarkı söyleyen, yırtık pantolonlu, eski ayakkabılı bir erkek çocuğu çıktı. ''Bakın sör, eminim cebinizde bir çakı vardır. Gözü kapalı takas yapmak istemez misiniz? İnanın ki benim çakım sizinkinden çok daha yeni ve güzeldir. Evet, bu riski göze alabilir misiniz? Ben hazırım.'' Karl bu öneriye hiç şaşırmadı. Çocukların takas oyununu biliyordu. En az küçük çocuğunki kadar hızla cebinden çakısını çıkardı ve diğer eliyle üstünü sakladı. 1, 2, 3 takas gerçekleşmiştir dedi ciddi bir edayla ve aynı sözleri çocuk da kurnazca tekrarladı. İki oyuncu çakılarını bakmadan birbirlerine teslim etti. Karl tahmin ettiği gibi kandırılmıştı. Elinde çakıyı andıran paslı bir şey duruyordu. Çocuk öyle bir hızla kaçtı ki Karl bu eğlenceli maceraya kahkahalarla gülmekten başka bir şey yapamadı. Eve döndüğünde misafirlerle karşılaştı. Fransız nakkaş Tolen, makinist Stock, öğretmen Lilubez ve tanımadığı birkaç İngiliz işçi yemek odasında kendisini beklerken Jenny ve Lenche'nin güler yüzle ikram ettikleri çayı içiyorlardı. ''Selam ve dostluk Marx baba'' dediler saygıyla. ''Çok çok sevindim arkadaşlar. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz?'' İlk sözü Tolen aldı. İngiliz emekçilerinin daveti üzerine sonunda birleşebilmek için dostça elimizi uzatmaya geldik. ''Kutlu olsun, zamanı çoktan geldi.'' yanıtını verdi Marx. ''Ben Odger'' dedi İngilizlerden biri. ''Ayakkabıcıyım ve Londra Sendikaları Yerel Birliği'nin başkanıyım. Buraya mitingde Alman işçileri adına konuşma yapman için seni davet etmeye geldim.'' Büyük San Martin's Hall'ü kiraladık. Kuzey Amerika'daki savaştan ve İtalya'da gelişen olaylardan başka işçilerin de İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman. Uzun süredir birliktelikleriyle tuz basmak zorunda kaldıkları çok sayıda yaraları var. Bundan böyle dünyada bu şekilde yaşayamayız. Biz seni biliyoruz Marx ve senin sözünü bekliyoruz. Karl toplantıya gitmeyi kabul etti. Ancak konuşmayı kendisinin değil, Terzi Ekarius'un yapmasının uygun olacağına karar verdi. 28 Eylül 1864 günü St. Martin's Hall'de binlerce işçi toplandı. Aydınlatılmış kocaman salon doldu, taştı, herkesi alamadı. Boğucu hava adeta insanı eziyordu ve Karl'ın başı dönmeye başladı. Aynı pozitif taşkınlıktan esin almış, heyecanlı kalabalığa bakarken mücadelenin sessiz geçtiği uzun yılları düşündü. Dünya tarihini dirsekleriyle ve son gazete haberlerinin verileriyle ölçen çeşitli dar kafalı küçük burjuvalar, devasa tarihi süreçlerin gerçekleşmesi için bir andan ziyade onlarca yıl gerektiğini sanırlar. Tüm geçmiş 10 yılların yoğunlaşabileceği günün yeniden geleceğini tasavvur edebilecek güçten yoksundurlar. Başını yumruklarına dayayan Marx, Ekarius'u dikkatlice dinliyordu. Yüzü aydınlandı. terzi biraz boğuk, alçak sesiyle dünya ekonomik krizinden sonra sermaye sahipleri ve emekçiler arasındaki gerginliğin artmasını anlaşılır, sürükleyici bir dille anlatıyordu. İşçiler grevlerle savunmaya geçmişlerdi. Fabrika sahipleri ise karşılık olarak yabancı iş gücü getirtmişlerdi. Biz proleterlerin kaderi ve üzüntüleri hep aynı. Ne olursak olalım, hangi ırka ait olursak olalım, değişen bir şey yoktur diye devam ediyordu Ekarius. Platformun ucuna doğru yaklaştı. Yuvarlak gaz lambalarının ışığı, terzinin zayıf, hafifçe kambur, eski takım elbise giydiği vücudunu, ileriye doğru uzattığı kocaman, iğnelerin yara içinde bıraktığı esmer ellerini aydınlattı. Tüm Avrupa ülkelerinde işçiler haklarını kazanmak için verdikleri mücadelede dayanışmaya gereksinim duyuyorlar. Amerika'da da diye bağırdı salondan birileri. Bizim gücümüz ve kurtuluşumuz dayanışmada diye devam ediyordu Ekarius. Yaşasın enternasyonel dayanışma diye yanıt verdi onlarca ses. Devam et babalık, sen gerçekleri konuşuyorsun. İngiliz işçileri çartizmin acımasız güç okulundan geçtiler. Köpeğin nerede saklandığını biliyorlar artık. Aynı İngiliz işçileri, yaşlı, doyumsuz, yırtıcı bir hayvan olan Palmerston'ın güneyli köle sahiplerinden yana savaşa katılmasını ve insanları hayvan gibi alıp satmak istemeyen, zencilere özgürlük veren kuzeylilere saldırmasını önlediler. Nerede olursa olsun özgürlük savaşı bizim proleter yüreklerimizde ateşli bir yankı buluyor. Özgürlük adına 18 ay kavga veren Polonyalı ayaklanmacılara, yürekli kardeşlerimize şan olsun. Dünya sonunda kabuğundan sıyrılıyor. Fransız işçileri politik mücadelelerine yeniden başladılar. Almanya'da meslek birlikleri kuruluyor. Grevler sıklaştı. Ve bizim ateşten şiarımız, bütün ülkelerin proleterleri birleşin, yeryüzünde yeniden yankılanıyor. St. Martin's Hall'ün yarım daire şeklindeki salonu kocaman bir tapınağı andırıyordu. Çeşitli uluslardan insanlar, uluslararası kardeşliğin töreni için burada toplanmışlardı. Mutluydular, sevinçliydiler, şarkılar söylüyorlardı. Max'ın yanında oturan Fransız genç Tolen, heyecanla gülümseyerek, ''Bugün insanları ayrı düşüren kule yıkıldı. Doğru değil mi Marx baba?'' İncil'de anlatılanlara göre insanlar bu kuleyi inşa ettikten sonra ayrı dillerde konuşmaya başladılar ama bugün insanlar yine birbirlerini anlamaya başladılar ve bir araya geldiler. Şunu daha basit anlatsana diye söze karıştı hemşehrisinin öyküsünü dinleyen Johann Stock. Belini doğrultup burjuvazinin kanlarını emmesine izin vermemek için işçiler birleşiyor. St. Martin's Hall'deki toplantıda Uluslararası İşçi Birliği'nin kurulmasına karar verildi. Organizasyon komitesinde Alman emekçileri adına Karl Marx ve Ekarius yer aldı. Bir süre sonra oluşturulan alt komisyon, kuruluş manifestosunu ve uluslararası birliğin geçici tüzüğünü hazırlamak amacıyla Karl'ın evinde toplandı. Uzun tartışmalar sonucunda her iki metni de Marx'ın yazmasına karar verildi. Amerikan ordusunda yarbay olarak görev yapan Joseph Weidemeyer'e Marx şöyle yazdı. Henüz kurulan Uluslararası İşçi Komitesi, önemden yoksun değil. Onun İngiliz üyeleri, Londra'nın gerçek işçi önderleri. Bu aynı insanlar, Garibaldi'ye devasa bir karşılama düzenleyen ve St. James Hall'de büyük bir miting örgütleyerek, savaşa başlamaya artık hazır olan Palmerston'ın Birleşik Devletlere savaş ilan etmesini engellemişlerdir. Komitenin Fransız üyeleri, küçük figürler ama Paris işçi önderlerinin dolaysız temsilcileri. İtalyan dernekleriyle de bağlantı kurulmuş durumda. Yıllardır sistematik olarak her türlü örgüte herhangi bir şekilde katılmaktan kaçınmama karşın bu kez öneriyi kabul ettim. Çünkü bu durumda büyük işlerin gerçekleştirilebileceği bir örgüt söz konusu. Daima ve her şeyden önce bir devrimci olan Marx, Uluslararası İşçi Birliği'ne güç katmak için kolay olmayan bir çalışma içine girdi ve bütün enerjisini bu işe harcadı. Gelişim aşamaları açısından oldukça farklı, çeşitli ülkelerin işçi hareketlerini birçok engeli aşarak birleştirmek gerekiyordu. Marx, geçici tüzükü ve işçilerin enternasyonel birliklerinin kuruluş manifestosunu 6 günde yazdı. Sonuç olarak da Polonya ayaklanmasının kanla bastırılmasını umursamazlıkla izleyen, deniz aşırı bir Haçlı seferine hazırlanan egemen sınıfların suç teşkil eden planlarını ve akılsızlıklarını damgalıyordu. Manifestoda bu konu şöyle ele alınmıştı. bizzat uluslararası politikaların sırlarını ele geçirmek, kendi hükümetinin diplomatik faaliyetlerini izlemek ve gerektiği anda olanaklar dahilinde tüm araçlarla karşı koymak. Bu faaliyeti engellemenin olanaksızlığı durumunda onun aynı anda teşhir edilebilmesi için birleşmek ve özelde insanların birbirleriyle ilişkilerinde kılavuz edinerek hareket etmek zorunda oldukları ahlak ve adalet yasalarının halklar arasındaki ilişkiler içinde geçerli anayasalar haline getirilmesi uğruna mücadele vermek işçi sınıfının yükümlülükleri arasındadır. Bu tür bir uluslararası politik mücadele, işçi sınıfının ortak özgürlük savaşının bir parçasıdır. Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin! Birinci Enternasyonel böyle doğdu ve Marx onun beyni oldu. İnsan beyni, dünyada eşi benzeri olmayan bir mucizedir. Bitimsiz ve sınırsızdır. Yeryüzünde var olan her şeyin devasa gücüne sahiptir. Sanat, bilim ve teknik, iyi ve kötü, aşk ve nefret... O evreni koşar adım dolaşır, yeryüzü derinliklerini delip geçer. Galaksi kadar engin insan belleği, insanlığın tüm tarihini kaydedebilir. Beyin, tüm fabrikaların fabrikası ve tüm kitapların kitabıdır. Onun dehasının dünyada üretemeyeceği hiçbir şey yoktur. İnsan beyni, bugüne dek hem tanrılara yurt oldu ve hem de tanrılarla kavgaya tutuşabilecek en büyük savaşçı. Düşünen insanı, emek yarattı ve beyin, gelişimini, dev gücünü, doğanın sırlarını keşfetme cesaretini emeğe borçlu. Dünyayı kim yönetiyor, toplumsal gelişimin karşı konulmaz yasaları nelerdir ve böylesi yasalar gerçekte var mıdır? İnsanlık binlerce yıl boyunca bu bilmeceyi çözmek için çırpındı durdu. Kimilerine göre dünya şeytani bir kaostan ibaretti. Kimilerine göre ise, Tanrı'nın yarattığı düzenli, mutlak bir şeydi ve sadece Marx'ın deha beyni toplumların doğuş ve gelişmesi üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Onun keşfettiği yasalar çürütülemezdir. Dünyanın bütün tarihi ve geçen her gün bunu kanıtlıyor. İnsanlık Marx'ın dev dehasının keşfettiği toplumsal ilişkiler çerçevesinde ilerliyor. 1960, 3. cildin sonu. 23 Şubat 2005, sayfa 477.